Ayrım 20.
Ancak çalışmaya devam ediyorum. Yanıtını bilmiyorum. Belki mazoşistim. Sisleme, negatif atılganlık, kendini açma ve negatif atılganlık. Doktor, bazen ben de öyle düşünüyorum. Sanırım başka okullara da başvurdun. Milt, evet, en iyisinin bu olacağını düşündüm. ŞŞG okuluna devam etmeyi istediğim halde herkes bana kabul edilmezsen başka üniversitelere de başvurmamı öneriyor. Siz de öğrenciyken aynı şeyi yaptınız mı? Kendini açma. Doktor, evet, iyi bir fikir. Sessiz. Milt, bana sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Benim zayıf yanlarımı veya güçlü yanlarımı sormak ister misiniz? Negatif sorgulama. Doktor, sen söyle, en zayıf yönünün ne olduğunu düşünüyorsun? Milt, bu benim kendi fikrim. Başkalarının farklı düşünceleri olabilir. En zayıf yönümün deneyim eksikliği olduğunu düşünüyorum. Henüz gencim. Başkalarıyla ilişkilerimde safım. Olabileceğim kadar atılgan değilim. Mülakatlarda heyecanlanma eğilimindeyim. İlk oturduğumuzda sinirli olduğum için aklımdan her şeyin uçup gideceğini sandım. Galiba bu tür deneyimler böyle duygularımın üstesinden gelmeme yardımcı olacak veya en azından böyle olacağını umuyorum. Kendini açma, sisleme ve negatif atılganlık. Doktor araya girerek, şu anda gayet iyi gidiyorsun, hiç sinirli gözükmüyorsun. Milt, gözükmediğimden eminim. Fakat hala içim rahat değil. Sisleme ve kendini açma. Doktor, belki dışarıdan nasıl gözüktüğün, kendi içinde nasıl hissettiğinden daha önemlidir. Milt, haklı olduğunuzdan kuşkum yok. Bakalım ne olacak? Sisleme. Doktor, en güçlü yönünün ne olduğunu düşünüyorsun? Milt, daha önce de söylediğim gibi bu sadece benim izlenimim. Yanılıyor olabilirim ancak iyi çalışma alışkanlıkları, gayretli olma, çok çalışmaya istekli olma ve biraz da akıl olduğunu düşünüyorum. Belki de en önemlisi insanları ve tıbbı seviyorum. Sisleme ve kendini açma. Doktor, bana sormak istediğin herhangi bir şey var mı? Milt, evet, ŞŞG Tıp Okulu hakkında bazı sorular sormak istiyorum. Çok az şey biliyorum. Safça ve incelikten uzak gibi gelebileceğinden eminim. Fakat yine de bunlar hakkındaki fikirlerinizi almak isterim. Kendini açma ve negatif atılganlık. Doktor, tabii sor. Bunun üzerine Milt bilmek istediği şeyler hakkında bizim teşvik ettiğimiz şu soruları sordu. 1. Araştırmaya ilgi duyuyorum. ŞŞG okulunda buna nasıl katılabilirim? 2. Eğitimin ilk yılında her öğrenciden beklenen genel bilgilerin dışında fakültede kişinin güçlü olması istenen ve gerçekten iyi bilmesi gereken herhangi bir alan var mı? 3. Birinci yıl güz dönemine hazırlanmam için bu yaz çalışabileceğim genel referans kaynakları verebilir misiniz? 4. ŞŞG okulunda okuyan bir tıp öğrencisi yaz mevsiminde akademik yıl boyunca geçinme masraflarını karşılamasına yardımcı olabilecek ne gibi işler bulabilir? Geçinmenin yanı sıra öğrenmeyi de mümkün kılacak işler bulunabilir mi? Mülakata katılmaya ilişkin 2 saatlik bir atılganlık uygulamasından sonra ona alıştırma yaptırmadığımız alanlarda da soruları karşılama yeteneğinin kayda değer bir farklılık gösterdiğini saptadık. Milt'ten mülakatın nasıl geçtiğini haber vermesini istemiştik fakat bir daha hiç haber alamadık. Başka kaynaklardan söz konusu mülakatın girdiği diğer mülakatlar gibi iyi geçtiğini öğrendim. Birçok tıp okuluna kabul edilmiş ve uygulamamız sırasında hedeflememiş olduğu bir okula kaydolmuştu. Milt'in başarısı 2. Dünya Savaşı'ndaki hava kuvvetleri taburlarının parolasını hatırlatıyor. Zor olanı hemen yaparız, olanaksız şey biraz daha zaman alır. Milt'in mülakatlar sırasında atılgan davranamayışı, onların terimlerine göre sadece bir güçlüktü. Milt'in hızla değişmesi beni bile şaşırttı ve ben pek sık şaşırmam. Anlaşılacağı gibi Milt'in bir mezuniyet sonrası okulunda gerçekleştirilen bir mülakata hazırlanmak üzere uygulama yapması, aslında çoğumuzun hoşlanmadığı, hatta biraz kaygıyla karşıladığı bir yaşantı olan iş mülakatı içinde bir rol denemesiydi. Atılganlık eğitimindeki birçok öğrenci iş mülakatları için alıştırma talep etmekte ve iş mülakatı için atılganlık uygulamasından geçen öğrencilerin çoğu daha sonra stresli durumda daha rahat hissettiklerini ve özellikle istedikleri işi alsalar da almasalar da stresle daha gerçekli bir biçimde başa çıktıklarını belirtmektedirler. İş mülakatları için deneme olanağı sağlayan alıştırma diyalogları, işin özel ayrıntıları dışında Milt'in denemesiyle aynıdır. Hem atılgan olmayan kişilerle hem de işe geri dönebilecek ve tekrar üretken bir yaşam sürebilecek kadar iyileşen psikiyatrik hastalarla çalışırken, bu öğrenciler birçok noktayı, iş mülakatlarında en fazla zorlandıkları şeyleri tutarlı olarak dile getirmişlerdir. İş mülakatları onları oldukça sinirli hale getirmekte ve mülakatta bir işe başvurduğum zaman daima biraz sinirli olurum. Bu mülakatı kötü etkileyecek midir? Negatif atılganlık ve negatif sorgulama diye sormak yerine tipik olarak sinirliliklerini saklamaya çalışırlar. Çoğu kişi çalışma geçmişleri ve deneyimleri hakkındaki özellikle olumsuz yorumlara karşı nasıl davranacaklarını bilmemektedirler. Çoğunlukla mülakatçıya önemsiz iş becerilerine ilişkin yetenekleri konusunda dahi kuşkuları olduğunu belli eder. Sonunda kırılgan oldukları ve iş başında çocuk gibi ihtimam gerektirdikleri izlenimini verirler. İş mülakatlarındaki zorluklara ilişkin kendi klinik gözlemlerim, Kaliforniya Eyaleti Rehabilitasyon Bölümünün danışmanlar ekibi tarafından da desteklenmiştir. Bu danışmanların sistematik atılganlık terapisi hakkında bir konuşma yapmak üzere beni davet ettikleri Güney Kaliforniya'daki son toplantılarından birinde tartışmanın temel konusu bir adayı işe hazırlamaktı. Bu danışmanların çoğu iş mülakatına katılan birçok adaya ilişkin temel sorunun onları işlerini yeterli biçimde yapmaya hazırlamaktan çok içeri adım atmalarını sağlamak olduğunda birleşiyorlardı. Bu adaylarda aynı zamanda genel evrendeki birçok atılgan olmayan kişide de sadece iş mülakatçılarına karşı paylaştıkları gerçekçi olmayan bir tutum vardır. Karar verme anlarında bu talihsiz kişiler kendi koşulları için bir sorumluluk almıyor gibi gözükürler. Kanaatimce bu paylaşılan tutumu en iyi betimleyen klasik davranım, benimle çalışmadan önce bir işe girmeye çalışan bir hasta tarafından rapor edilmiştir. İş mülakatında otomobil kullanabilir misiniz diye sorulduğunda, şirkette belgelerin sık sık bir yerden başka bir yere hızla taşınması zorunluydu. Sadece kullanabileceğine ilişkin evet demek yerine, hatta evet fakat ehliyetimi yeniletmem gerekecek demek yerine şöyle demişti. 6 ay için akıl hastanesine gönderilmeden önce kullanıyordum. Motorlu taşıtlar bölümü hastaneye gönüllü olmadan gönderildiğimi anlayınca sürücü ehliyetimi geri aldılar. Tahmin edebileceğiniz gibi iş görüşmesine hemen son verildi. İnsanın günahlarını itiraf etmesi anlamındaki bu olay, iş mülakatı yapan kişiye atılgan olmamayı ve kendine güvensizliği yansıtan çok abartılı bir örnek olsa bile, bu tür davranış örüntüsü ve ilgili tutumlar psikiyatrik hasta olanlarla sınırlı kalmamaktadır. İş görüşmeleriyle başa çıkmayı öğrettiğim öğrencilerin çoğu aynı güçlükleri yaşamaktadırlar. Görüşmeci ne zaman öğrencinin kendine güvensiz olduğu alanları didiklerse, heyecanlandıklarını ve zayıf yönlerini abarttıklarını, öz kuşkularını itiraf ettiklerini, sonra da bu konuşmaları gerekçelendirerek durumu aşmaya çalıştıklarını anlatmaktadırlar. Atılganlık eğitimindeki yeni öğrencilerin bir iş görüşmesiyle başa çıkmaya çalışırken sordukları aynı soruların bir kısmını kendinize de sorabilirsiniz. Görüşmeci diplomatik bir şekilde bizim aradığımız kişiden biraz daha genç veya biraz daha yaşlı gösteriyorsunuz ya da bu kademe için istediğimiz kadar deneyiminiz yok veya çok fazla deneyiminiz var gibi gözüküyor ya da çok çabuk iş değiştiriyor veya tek bir işe çok uzun süre takılıp kalıyor gibi gözüküyorsunuz ya da adayın kendi hakkında konuşmasını teşvik etme amacını taşıyan herhangi sayıda aynı türden açık uçlu sorular sorduğunda bunları nasıl yanıtlarım diye sorabilirsiniz. Aşağıdaki diyalogda atılganca davranmayı öğrenen genç bir sekreter olan Dee'yi bir iş görüşmesinde karşı yaratacak ifadeleri nasıl yanıtlayacağı konusunda alıştırma yaptırılıyor. Dee, atılganlık terapisinden önce girdiği son iş görüşmesinde görüşmeci ona daktilo yazabilir misiniz diye sorduğunda şu yanıtı vermişti. Dakikada 40 kelimeden fazla yazamam ve bir sürü hata yaparım. Sonra açıkça görülen bu beceri eksikliğini, daktilo yazmada hiçbir zaman iyi olmadım, daktilo dersinden 2 kez kaldım ve geçebilmek için 3. kez tekrarladım diyerek açıklamaya çalıştı. Başvurduğu iş bir ofiste dosya sekreterliğiydi ve ön koşul olarak daktilo yazmayı gerektirmiyordu. Dee ve ben iş görüşmelerine ilişkin sorununu aşağıdaki diyalogda olduğu gibi tartıştık. Ben, Bence görüşmeci daktilocuların ve sekreterlerin işi olduğunda gerekirse bir mektup yazıp yazamayacağını anlamak için daktilo yazabilir misin diye sormuştur. Değil. Bunu düşünmemiştim. Ben. Gerektiği zaman bir mektup yazabilir misin? Değil. Tabii. Ben. O halde ne kadar kötü daktilo yazdığına iliştin. Bütün o süprüntüyü ortaya saçmak yerine. Neden bunu yapabileceğini söylemedin? Veya sadece sorusuna evet demedin? Değil. Şimdi geri dönüp baktığımda aslında nedenini bilmiyorum. Herhalde altından kalkamayacağım bir şeyin sözünü vermek istemedim. Ben, iş için daktilo yazmanın gerekli olup olmadığını sordun mu? Değil. Hayır, ilanda daktilo konusunda bir şey belirtilmemişti. Ben, iş tanımında belirtilmediği halde görüşmecinin neden daktilo yazma konusunda açtığını hiç merak etmedin mi? Değil. Daktilo yazma konusunda açınca aklımdaki her şeyi unuttum. Ben, sen de ortalığa süprüntü saçmaya başladın. Değil. Ben de ortalığa süprüntü saçtım. Ben, şimdi deneyelim. Seninle bir iş görüşmesi yapacağım ve gereksinim duyarsam Keti sana alıştırma yaptıracak. Değil. Oldu. Hangi iş görüşmesi? Ben, sen karar ver. Asansörcü, beyin operatörü, siyah ajanı, aynı iş. Fark etmez. İzlenecek yol hepsi için birdir. Aynı iş konusunda zorlandığım kısmın üzerinden geçmek isterim. Ben, sana yöneltebileceği diğer şeyler için ne dersin? Değil. Tamam, onlar da olsun. Ben, rol yaparak. Daktilo yazabilir misiniz? Değil. Evet. Ben, iyi. Bazen ofiste çok iş olduğunda herkesin birbirine yardım etmesini isteriz. Değil. Bu çok iyi bir şey. Fakat anlamıyorum, bu iş için daktilo yazma zorunlu bir beceri mi? Sisleme ve kendini açma. Ben, hayır. Fakat daha önce söylediğim gibi esnek olan birini arıyoruz. Değil. Bunu sormamın nedeni sizde uzmanca daktilo yazan biri olduğum izlenimini bırakmamak. Böyle biri değilim. Şayet çok hızlı yazan birini arıyorsanız ben bunu yerine getiremem. Ancak gerekirse bir mektup yazabilirim veya bazı belgeleri tutabilirim. Negatif atılganlık. Ben. Hayır, sizden beklenen daha çok ofiste günlük işleri yapmak ve etrafı düzenli tutmak olacak. Değil. Bu bana uygun. Ben. Başvurunuzdan ofiste çalışma deneyiminizin pek fazla olmadığı anlaşılıyor. Değil. İş süresi açısından bu doğru. Fakat daha önce çalıştığım yerlerde ofis işlemleri hakkında epey şey öğrendim. Çok çalışmalı ve işini korumak için hızlı öğrenmelisin. Sisleme. Ben. Aynı zamanda sık iş değiştirdiğinizi görüyorum. Değil. Evet, değiştirdim. Daha iyi bir iş bulduğumda ona geçtim. Sisleme. Ben. Biz çalışanlarımızın bize bağlı olmasını isteriz. Değil. Eminim öyle istersiniz. Çalışanlarınızın başka işlere gitmemesi için ne gibi güdüleyici şeyler teklif edersiniz? Sisleme. Ben, çalışanlara mali destek planlarımızdan biraz sonra söz edeceğim. Siz bizim iş verdiğimiz kişilerin çoğuna göre biraz daha gençsiniz. Di, öyle olduğundan eminim. Temkinli davrandığınız için sizi suçlamıyorum. Benim yaşımdaki birçok kız pek olgun davranmıyor ve başkalarıyla pek geçinemiyor. Fakat bu benim için bir sorun değil. Sisleme. Ben, sadece dosya sekreteri olarak deneyiminiz olduğunu görüyorum. Di. Doğru, henüz şef olmayı düşünecek kadar bile yeterli deneyimim olmadı. Sisleme. Ben, birkaç yıl içinde neler yapmayı düşünüyorsun? Di. Sizin için çalışmayı umuyorum. Fakat bu da ücretteki artışa ve ilerleme koşullarına bağlı. Henüz bu şirket hakkında gerçekçi bir yanıt verecek kadar yeterli bilgim yok. Negatif atılganlık. Ben, bana sormak istediğin herhangi bir şey var mı? Di. Evet, ücret, çalışma koşulları ve tazminatlar hakkında bilgi almak istiyorum. Ben, Di'nin iş görüşmesine ilişkin yeni yaklaşımını pekiştirmek için büyük bir tezahüratla "Müthiş, işe alındın!" Di sırıtarak, sonra düşünceli ve ciddi bir şekilde "Ama ya daktilo yazmasaydım ve bunu isteseydi?" Ben, ilan ettikten sonra fikir mi değiştirsin demek istiyorsun? Di. Evet, o zaman ne olur? Ben, neden rol yapıp ne olacağını görmüyoruz? Di, peki. Ben, daktilo yazabilir misiniz? Di, hayır. Ben, ofisteki diğer kızlara yardım amacıyla biraz daktilo yazan birisiyle anlaşmak istiyorduk. Di, alıştırma yapmadan. Bu beni işe almayacağınız anlamına mı geliyor? Ben, evet, korkarım bizim aradığımız niteliklere uygun değilsiniz. Di, şimdi ne diyeceğim? İşi kaybettim. Ayağa kalkıp gitmem gerek. Keti araya girerek. Di, Burada işi sadece alıp almamaktan daha fazla şeyler söz konusu. Görüşmeci onların niteliklerine uygun olmadığını söylediği zaman, bu sende ne gibi hisler uyandırıyor? Di, iş için saçma sapan bir ilan asıp, görüşme için zamanımı burada harcamama yol açması beni deli ediyor. Keti, o halde bunu neden ona söylemiyorsun? Di, neden olmasın peki? Ben, tekrarlayarak, evet, korkarım bizim aradığımız niteliklere uygun değilsiniz. Di, bu beni çok kızdırıyor. Gazetedeki beklentileriniz ile buradaki beklentilerinizin uyuşmaması bütün sabahımı harcamama yol açtı. Eğer daktilo yazabilen birini arıyorsanız o halde bunun için ödeme yapın. Rol yapmaya ara vererek. Şimdi ne yapacağım? Keti, hiçbir şey. Sadece orada oturup görüşmecinin gözünün içine bakacaksın. Ben, genel ofis becerilerinin biraz daktilo yazmak anlamına da geldiğini bilmeniz gerekirdi. Di, görüşmecinin manipülasyon girişimini yakalayarak. Bu beceriyi hangi nedenle aradığınızı anlayabilirim. Fakat işi yapış tarzınız beni deli ediyor. Ben, sizi rahatsız ettiğimiz için üzgünüm. Di, üzgün olduğunuzdan eminim. Fakat işi yapış tarzınız yine de beni sinirlendiriyor. Ben, ne yapabilirim? Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Di, gelecekte iş tanımlarınızı daha net olarak belirtebilirsiniz. Böylece zamanımı boşa harcamış olmam. Ben, rol yapmayı durdurarak. Ne diyebilirim diye beni duvara çaktın. Keti, şimdi söylediklerin konusunda neler hissediyorsun? Di, gerçekten çok iyi hissediyorum. Anlamıyorum. İşi kaybettim fakat iyi hissediyorum. Keti, belki görüşmeciye saçmalıkları hakkında ne düşündüğünü söylediğin için. Bunu düşün. Atılgan olmayan kişilerin bir iş görüşmesiyle yeterli biçimde baş etmeleri için 3 şey vurgularım. Birincisi, görüşmecinin sorusu veya yorumuyla neyi kastettiğini anlamalarını değil, ne sorduğuna veya ne söylediğine kulak vermelerini belirtirim. İkincisi, görüşmecinin işaret ettiği olası yetersizliklerin hiçbirini inkar etmemeleri doğrultusunda onları eğitirim. Ve üçüncüsü, varsayılan herhangi bir yetersizliğe rağmen görüşmeciye şirket için yine de iyi bir iş çıkarabileceklerini düşündüklerini söylemelerini isterim. Hiç tevazu göstermeden öğrencilerin davranışlarını yönlendirmelerini örnek alabilmeleri için kendi iş görüşmelerimdeki deneyimlerime başvururum. Örneğin öğrencilerime ve hastalarıma aşağıdaki durumu anlatırım. Şimdi içinde bulunduğum konuma gelebilmek için girdiğim bir görüşmede bana yöneltilen sorulardan biri şuydu. Kriz müdahalesi öğretebilir misiniz? Benim yanıtım hemen evet oldu ve anında işe alındım. Sonraki haftayı kriz müdahalesi yöntemlerini tarayarak ve sonra da Los Angeles Psikiyatri Servisi Kliniğinde bütün ekibin kriz müdahalesi konusunda eğitilmesi için düzenlemeler yaparak geçirmiş olmam aslında önemli değildi. Bana sorulan sadece kriz müdahalesi öğretip öğretemeyeceğimdi. Hakikat ise bunu yapabileceğim olgusuydu. Görüşmecinin sorduğu soruyla neyi kastettiği hakkında düşünmek yerine sadece ne sorduğuna kulak verdim. Öte yandan iş görüşmesinde, kriz müdahalesinde ne derece deneyiminiz var diye sorulsaydı, yanıtım şöyle olurdu. Genel klinik eğitiminde karşılaşılan deneyimden biraz daha fazla. Fakat bu konuya çok ilgi duyuyorum ve buradaki kriz müdahalesi konusunda bol bol alan deneyimi kazanmak istiyorum. Bundan sonra görüşmeci, bizim ekibimize kriz müdahalesi öğretebilecek birini almak istiyoruz deseydi, bu sorun değil. Şimdiye kadar 10 yıldır psikoloji öğretiyorum ve kriz müdahalesi öğretecek kadar yeterli hissetmezsem buradaki kliniğe danışmanlık yapmak üzere bir uzman getirtmek için gerekli düzenlemeleri yaparım veya uzmanların olduğu bir yerde ekibin bir çalışma grubuna katılmasını sağlarım şeklinde yanıt verirdim. Görüşmeciye net bir mesaj ilettim. Sorularına verdiğim yanıtların biçimi önemli değildi. Sorunları çözebileceğim ve istediği işlerin yapılmasını sağlayacağım konusunda kendime güveniyordum. Bu iş görüşmecisinin bir adayda aradığı esas şey, işin adı ne olursa olsun, memuriyet, yöneticilik, kitapçılık, satıcılık, tamircilik, tornacılık, kamyon sürücülüğü, asansörcülük veya psikologluk, şirketi için sorunların çözülmesi ve işlerin yapılmasını sağlama yeteneğidir. Bundan sonraki diyalogda bir iş adayının çoğumuzun yerinde olmayı isteyeceği bir durumla iki iş teklifinden en iyisini seçmeye çalışırken atılganca davranarak olası bir işverene söz vermeme durumuyla nasıl başa çıktığını göreceğiz. Diyalog 20. Carl manipülatif bir film yapımcısıyla başa çıkar. Carl ona iyi eleştiriler getiren 3 filmde rol almış genç ve yetenekli bir aktördür. Kendisi ve menajeri elde ettiği başarıya dayanarak sinema mesleğinde en fazla maddi ve mesleki kazancı sağlayacak olası rol tekliflerini dikkatli bir biçimde gözden geçirerek bazılarını seçmiş ve bir kampanya planlamışlardı. Carl yeteneği olduğunu ve aranan bir aktör olma potansiyeli taşıdığını bilmektedir. Ne yazık ki iş yapacağı film yapımcılarının kendisini atlamamaları ve desteklerini sürdürmeleri için istedikleri her şeyi yapması gerektiğini düşünmektedir. Carl'ın film yapımcılarının emrine amade olması gerektiği inancı gerçekçi değildir. Buna karşın yeteneğin başarı için tek başına yeterli olmadığı sayıltısı da oldukça doğrudur. Ancak film yapımcılarının göstereceği iyi niyetin başarısı için şart olduğu sayıltısının yanlış olduğu söylenebilir. Carl ve bütün yaşıtları bunun tersini gösteren olgularla çevrilmiş oldukları halde bu olgular onlar tarafından yanlış yorumlanmaktadır. Sinema endüstrisinde istedikleri zaman çalışan ve iş kaparak rollerini seçen aktörlerden üçü George C. Scott, Marlon Brando ve Peter Falk'tur. Bu beyler kamuoyunun önünde yapımcıların iyi niyetine, hatta sinema endüstrisinin diğer belli uzantılarına gereksinimleri olmadığını düşünerek davranmaktadırlar. Rolleri ve anlaşmalara ilişkin özel pazarlıklarda son derece atılgan olmalarıyla ünlüdürler. Bu üç beydeki oyunculuk yeteneğinin eşit düzeyde olduğu söylenemese bile hepsinde yüksek düzeyde ortak bir atılganlığın varlığından söz edilebilir. Carl ve grubundaki aktör arkadaşları açısından bu üç kişi manipüle edilmedikleri ve kendi taleplerini atılganca savunup sonunda da genel olarak istediklerini elde ettikleri için eksantrik veya deli olarak algılanmaktadırlar. Carl onların her zaman iş bulmalarına şaşırmakta fakat bunu kişiliklerine özgü bir durum olarak değerlendirmekte ve olası işvereniyle ilişkisinde kendisini bebekçe veya en iyi olasılıkla çocukça bir konuma yerleştirmektedir. Aşağıdaki diyalog sırasında Carl'ın eski bir Broadway müzikali oyuncusunun ve TV reklamlarından yüzlerini hatırladığım fakat isimlerini hatırlayamadığım diğer genç aktörlerin ve aktrislerin yer aldığı bir drama çalışma grubuna danışmanlık işini üstlenmiştim. Aktörlerin rol veren yönetmenlere, okuma komitelerine, film yönetmenlerine, film yapım asistanlarına, yapımcılara ve bunların uzantısı olan bir sürü destekleyicilere, uzmanlara, eleştirmenlere ve kıvıranlara karşı nasıl sistematik olarak atılganca davranıp başa çıkabilecekleri konusunda danışmanlık yapıyordum. Carl, yakında yapıma girecek bir filmin yapımcısı tarafından uygulanan baskı ve manipülasyona ilişkin bir sorun ortaya attı. Carl'ın menajeri, biri bu yapımcıyla olan iki olası rol pazarlığı yürütüyordu. Menajeri aralarından birini seçmesini veya hiçbirini almamasını, hatta anlaşmaların zamanlaması ayarlanabilirse her ikisini de almasını önerebilecekti. Öte yandan yapımcı, Carl'ın kendisiyle derhal bir yapım anlaşması imzalamasını istiyor, Carl'ın menajeri ise o sırada ikinci olası rol pazarlığıyla ilgileniyordu. Carl, yapımcının gelecekteki pazarlıklarda iyi niyetini yitirmekten veya onun bu bilgiyi diğer anlaşmayı bozma amacıyla kullanabileceğinden çekindiği için, onun teklif ettiği rol yerine başka bir rolü daha düşündüğünü söylemek istemiyordu.